Ayrım 5.
İnsanlar lokantanın arka kısmındaki odaya açılan kapıyı birbirinin açmasını sabırla bekliyor. Burası St. German d'Espresse'deki barlar gibi çekici değil. Küçük bir bardak su eşliğinde kahve de ikram edilmiyor. İyi giyimli, güzel konuşan insanlar da yok. Tiyatro fuayelerindeki zarafet de görülmüyor. Şehrin her yanında bulunan küçük bistrolarda aktörlerin izleyicilerin arasında ünlü bir empresario olmasını umduğu ve gösterinin sonunda gelip de kendisini tanıtacağını, nasıl da muhteşem olduklarını söyleyeceği ve böyle çok önemli bir sanat merkezinde sahne almaları için davet edildiklerini söylediğini hayal ettikleri için kendi kapasitelerini zorladıkları diğer şovların büyüsü de yok. Dürüst olmak gerekirse buranın neden bu kadar kalabalık olduğunu anlayamıyorum. Dergilerin en iyi gösteri ya da Paris'teki sanat ortamı listelerinde adının geçtiğini hiç duymadım. Beklerken lokantanın sahibiyle konuşuyorum. Ve bu mekanın tümünü bir tiyatro salonuna dönüştürmeyi planladığını öğreniyorum. Her hafta daha fazla insan geliyor diyor. İlk önce bunu yapmayı kabul ettim. Çünkü bir gazeteci kendisine bir iyilik yapmamı istedi. Ve döndüğünde çalıştığı dergide lokantamla ilgili bir yazı yayınlayacağını söyledi. Ayrıca bu oda perşembe günleri pek kullanılmıyordu. Ve insanlar beklerken yemek yiyorlar. Aslında perşembe günleri haftanın diğer gecelerinde kazandığımdan sanırım daha fazla kazanıyorum. Beni bir tek aktörlerin bir mezhebe bağlı olabilecekleri endişelendirmişti. Belki de biliyorsunuzdur, burada kanunlar çok katıdır. Evet, tabii ki biliyordum. Bazıları benim kitaplarımın bile bir takım tehlikeli felsefi akımlara, çoğunun kabul ettiği değerlerle uyuşmayan dinsel öğretilerin bir bölümüne gönderme yaptığını ileri sürdüler. Normalde oldukça liberal olan Fransa, bu konuda biraz paranoyak. Yakın zamanda bazı bilinçsiz insanlarda denenen beyin yıkama üzerine uzun bir rapor hazırlandı. Bu adı geçen insanlar, okul, üniversite, diş macunu, arabalar, filmler, kocalar, eşler, sevgililer gibi tüm diğer konularda karar verebilseler de, konu dine geldiğinde çok kolaylıkla kullanılabiliyorlardı. Bu etkinliklerin reklamını nasıl yapıyorlar diye soruyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben yapsaydım, lokantamın reklamını yapan kişiyle yapardım bu işi. Ve sadece kuşkuları ortadan kaldırmak için benim de kim olduğumu bilmediğinden etkiliyor. Sırası gelmişken bu bir sır değil. Onlar gerçekten de sadece aktör. Odaya açılan kapı aralandı. İnsanlar küçük bir sepet içine 5 euro atarak içeri doluştular. İçeride improvize sahne üstünde duygusuz bir ifadeyle duran iki genç erkek ve iki genç kadın, hepsi de dikkatleri üzerlerine çekmek için sertçe kolalanmış, uzun, bol, beyaz etekler giymişler. Bu dört kişinin dışında bir konga davulu taşıyan biraz daha yaşlıca bir adam ve üzeri küçük çıngırdayan şeylerle kaplı, dev bronz bir zili tutan bir kadın daha var. Kadın bu alete farkında olmadan her dokunduğunda metalik yağmur sesine benzer bir ses çıkıyor. Bu genç adamlardan birisi Mikail. İmza gününde karşılaştığım kişiden oldukça farklı görünse de gözleri boşlukta bir yerlere takılı kalmış, gözleri özel bir ışık saçarak parlıyor. İzleyiciler odanın etrafına dağılmış sandalyelerde oturuyor. Genç adamlar ve kadınlar sokakta görseniz tümüyle ağır bir uyuşturucunun etkisinde olduklarını düşüneceğiniz biçimde giyinmişler. Eşleriyle birlikte gelen orta yaşlı yöneticiler ya da terbiyeli hizmetçiler. Büyük olasılıkla annesi ve babasıyla birlikte gelmiş 9 veya 10 yaşında birkaç çocuk. Birkaç da yaşlı var. Buraya gelebilmek için büyük bir güç harcadıkları kesin. Çünkü en yakın metro istasyonu 5 blok uzakta. İçki, sigara içiyorlar. Yüksek sesle konuşuyorlar. Sanki sahnede kimse yokmuş gibi. Konuşma sesleri giderek yükseliyor. Daha fazla gülme sesi var. Burada gerçekten bir parti havası esiyor. Ya da bir sır. Yalnızca sigara içenlerin kurduğu bir dernek olabilir. Burada bulunan tüm bu kadınlar içinde Esther'i görebileceğimi düşünerek endişeyle bakışlarımı etrafta gezdiriyorum. Bazen karımla en ufak bir fiziksel benzerlikleri olmasa bile nedense eski karım demeye alışamıyorum. İyi giyimli bir kadına tüm bunların ne anlama geldiğini soruyorum. Yanıt verecek kadar sabırlı olmadığı belli oluyor. Sanki acemi bir çaylakmışım. Yaşamın sırları konusunda eğitilmesi gereken birisiymişim gibi bana bakıyor. Aşk hikayeleri diyor. Hikayeler ve enerji. Hikayeler ve enerji. Kadın oldukça normal gibi görünse de belki bu konunun üzerine gitmesem iyi olacak. Başka birine sormayı düşünüyorum. Ama en iyisinin hiçbir şey söylememek olduğuna karar veriyorum. Bir süre sonra bana yetecek kadar bilgi edineceğim nasıl olsa. Tam yanımda oturan bir centilmen bana bakıyor ve gülümsüyor. Kitaplarınızı okudum ve yani elbette neden burada olduğunuzu biliyorum. Çok şaşırdım. Mikail ve karım arasındaki ilişkiyi eski karımla şu anda sahnede olanlardan birisi arasındaki ilişkiyi bilebilir mi? Sizin gibi bir yazar tengriler hakkında bir şeyler öğrenmek için çıldırıyor olmalı. Onlar sizin ışığın savaşçıları dediğiniz şeyle çok yakından bağlantılı. Elbette diyorum rahatlayarak ve düşünüyorum tengri diye bir şey duymadım bile. 20 dakika sonra sigara dumanı odanın içinde kalın bir hava tabakası oluşturduğunda zilin sesini duyuyoruz. Gizemli bir biçimde konuşmalar duruyor. O anarşik atmosfer dinsel bir havaya dönüşmüş gibi görünüyor. İzleyiciler ve sahne aynı derecede sessiz. Duyabilen tek ses yan taraftaki lokantadan geliyor. Transa geçmiş gibi görünen ve hala uzaktaki bir noktaya bakışlarını sabitlemeyi sürdüren Mikail başlıyor. Moğolların yaratılış söylencelerinde dendiği gibi, mavi gri renkte vahşi bir köpek gelir. Kaderini ilahi güç belirlemiştir. Eşi bir karacadır. Sesi değişik çıkıyor. Daha kadınsı, daha kendinden emin. Böylece bir başka aşk hikayesi başlar. Vahşi köpek, cesareti ve gücüyle, nezaket, sezgi ve zarafetiyle de karaca. Avcı ve avlanan karşılaşır ve birbirlerini severler. Doğanın yasalarına göre biri diğerini yok etmelidir. Ama aşk söz konusu olduğunda iyi ya da kötü yoktur. Yapma veya yıkma da yoktur. Sadece hareket vardır. Ve aşk doğanın yasalarını değiştirir. Eliyle bir işaret yapıyor ve sahnedeki 4 kişi ışığa doğru dönüyor. Benim geldiğim bozkırlarda vahşi köpek kadınsı bir yaratık olarak görülür. Hassastır, avlanma kabiliyeti vardır. Çünkü içgüdüleri bilenmiştir. Ama aynı zamanda korkaktır da. Hayvansı güçlerini kullanmaz. Ama strateji belirler. Yürekli, tedbirli ve hızlıdır. Bir saniyede tam bir sükunet halinden avının üstüne atılması için ihtiyaç duyduğu gerilime ulaşabilir. Hikaye yazmaya alışmış olduğumdan düşünüyorum. Ve Karaca'ya ne oldu? Mikail de aynı benim gibi hikaye anlatmaya alışmış ve havada asılı duran soruyu yanıtlıyor. Dişi Karaca, erkeğin hızla koşmak ve araziyi algılamak yetilerine sahiptir. Birbiriyle buluşan bu iki yetenek, kendi simgesel alemlerinde birlikte gezinirler ve kendi doğaları sayesinde sınırlarını aşmış olduklarından dünyayı gerçekleştirme olanağını yaratırlar. Bu Moğol yaratılış söylencesidir. İki farklı tabiattan aşk doğmuştur. Çelişki varsa aşk güçlenerek büyür. Meydan okuma ve değişim söz konusu olduğunda aşk korunur. Yaşamımız bizimdir. Dünya bugün olduğu yere ulaşıncaya kadar çok uzun zaman geçti. Çok güç harcadı. Ve biz elimizden geldiği kadar kendimizi buna en iyi biçimde hazırladık. En kusursuz şekliyle olmadı ama üstesinden geldik. Ve yine de eksik olan bir şey var. Her zaman eksik bir şey vardır. Ve bu gece burada bunun için toplandık. Böylece varoluş nedenimizi biraz olsun düşünebilmek için birbirimize yardım edebiliriz. Anlamı olmayan hikayeler anlatarak hep alışık olduğumuz gerçekliği algılama şekline uygun düşmeyen gerçekleri arayarak, belki de böylelikle bir ya da iki kuşak sonra bir başka yaşam biçimi keşfedebiliriz. Dante'nin İlahi Komedya'da dediği gibi, o insan gerçek aşkın ortaya çıkmasına izin verdiği gün, düzgün yapılmış her şey karmakarışık olacak. Ve doğru ve gerçek bildiğimiz her şeyi alt üst edecek. İnsanoğlu nasıl seveceğini öğrendiğinde, dünya gerçek bir dünya olacak. O zamana kadar biraz aşkın ne olduğunu bildiğimizi sanarak yaşayacağız. Ama her zaman bunu olduğu gibi söyleyebilme cesaretinden yoksun kalacağız. Aşk, evcilleşmemiş bir güçtür. Onu kontrol etmeye çalıştığımızda bizi yok eder. Onu hapsetmeye çalıştığımızda o bizi esir alır. Onu anlamak için çabaladığımızda kendimizi kaybolmuş ve şaşkına dönmüş hissetmemizi sağlar. Yeryüzündeki bu güç bizi mutlu eder. Bizi Tanrı'ya ve komşumuza yakınlaştırır. Ve yine de şimdi yaptığımız gibi her bir dakikalık huzur için bir saat endişe duymaktan keyif alırız. Mikail durakladı. Tuhaf zilin sesi yeniden duyuldu. Her perşembe olduğu gibi aşk hakkında hikayeler anlatmayacağız. Sevgisizlik hakkında hikayeler anlatacağız. Altında ne yattığını anlamak için yüzeyde ne olduğunu göreceğiz. Onun altında ne olduğunu iyice anladığımızda kendimizi bulacağız. Kim başlamak ister? Birkaç kişi elini kaldırdı. Mikail, Arap'a benzeyen genç bir kadını işaret etti. Kadın, odanın diğer tarafında tek başına oturan, garip görünüşlü bir adama döndü. Bir kadınla yattığında hiç ereksiyon olmadığın oldu mu? Herkes güldü. Ancak adam hemen yanıt vermekten kaçındı. Erkek arkadaşın iktidarsız olduğu için mi soruyorsun bunu? Yine herkes güldü. Mikail konuşurken, bunun gerçekten yeni bir mezhep olduğu konusunda bir kez daha şüpheye düşmeye başlamıştım. Ama mezhepler toplantı düzenlediğinde, sigara ve içki içilebileceği ve birbirlerinin cinsel hayatı hakkında utanç verici sorular sorabilecekleri aklıma gelmezdi. Hayır, değil dedi kız sertçe. Ancak ara ara bu oyunda başına geliyor. Ve sorumu ciddiye almış olsaydın, biliyorum ki yanıtın evet oldu olacaktı. Her kültürde ve ülkede, aşk ya da cinsel cazibe duygularının tümünden bağımsız olarak bütün erkekler, hayatlarının bir döneminde iktidarsızlık sorunu yaşamıştır. Özellikle de en çok arzuladıkları kişiyle birlikte olduklarında. Bu çok normal. Evet, normaldi. Ve bunu bana söyleyen, bir sorunum olduğunu düşünerek gittiğim bir psikiyatristti. Kız devam etti. Ancak bize anlatılan hikayede, bütün erkekler daima ereksiyon olabilirler. Beceremezse, erkek kendini işe yaramaz hisseder. Ve kadın da erkeği uyandıracak kadar alımlı olmadığına inandırılır. Bu konu bir tabu olduğundan adam arkadaşlarına bu durumdan bahsedemez. Kadına o eski yalanı söyler. Daha önce hiç başıma gelmedi. Kendisine ikinci, üçüncü ya da dördüncü şansı tanımadan kendinden utanır. Ve çoğunlukla gerçekten iyi bir ilişki kurabileceği kişiden kaçar. Arkadaşlarının ona duyduğu sevgiye daha fazla güvenmiş olsaydı, ona gerçekler anlatılmış olsaydı, bunun bir tek onun başına gelmediğini bilirdi. Kadının ona duyduğu aşka daha fazla güvenmiş olsaydı, kendisini küçük düşmüş hissetmezdi. Ve alkış. Sanki oradaki kadınlı erkekli pek çok kişi, büyük bir rahatlama duygusu hissediyorlarmış gibi sigaralar yakılıyor. Mikail, çok uluslu şirketlerin birinde yöneticiymiş gibi duran bir adamı işaret ediyor. Avukatım ve çekişmeli boşanmalar konusunda uzmanlaştım. Bunun anlamı nedir diye soruyor izleyicilerden birisi. Taraflardan birisi ayrılmak istemediğinde böyle deniyor diye yanıtlıyor avukat. Sözü kesildiği için sinirlenerek ve bu kadar apaçık, yasal bir terimin anlamının hiç kimse tarafından bilinmemesini saçma bulmuş gibi. Devam et diyor Mikail. İmza gününde karşılaştığım bu genç adamda olacağını hayal bile etmediğim otoriter bir sesle. Avukat konuşmasını sürdürüyor. Bugün Londra merkezli insan ve yasal kaynaklar firmasından bana bir rapor geldi. Raporda şu anlatılıyor. Bu şirkette çalışanların tümünün, üçte ikisinin birbirleriyle bir şekilde aşk ilişkisi var. Düşünün, bu demek oluyor ki, üç kişinin olduğu herhangi bir iş yerinde, iki kişinin birbirleriyle bir biçimde çok yakın ilişkisi olacak. Çalışanların %10'u sadece bu nedenden istifa ediyor. %40'ı 3 aydan fazla süren ilişkiler yaşıyor ve evlerinden uzun zaman ayrı kalmalarını gerektirecek işlerde çalışan her 10 kişiden en azından 8'i bir aşk macerası yaşıyor. Bu inanılmaz değil mi? Elbette istatistikleri saygıyla selamlamalıyız diye laf attı tehlikeli soyguncu takımı gibi giyinmiş bir grup genç adam. Hepimiz istatistiklere inanıyoruz. Demek ki annem babama sadık değildi. Ama bu onun değil, istatistiklerin suçu. Daha fazla kahkaha, daha fazla sigara, daha fazla avuntu. Sanki seyircilerin arasında bulunan insanlar hep duymaya korktukları şeyi duyuyordu. Ve bunları duymak onları bazı endişelerden kurtarıyordu. Esther ve Mikael'i düşünüyorum. Evlerinden uzun zaman ayrı kalmalarını gerektirecek işlerde çalışan her 10 kişiden en azından 8'i. Kendimi ve birçok defa başıma gelenleri düşünüyorum. Bunlar önünde sonunda istatistik. Yalnız değiliz. Kıskançlık, terk etme, depresyon hakkında hikayeler anlatılıyor. Ama ben artık dinlemiyorum. Benim zahirim tüm şiddetiyle geri döndü. Beni tanıyan komşum keyif alıp almadığımı soruyor. Bir an için beni zahirimden uzaklaştırıyor. Ve ona yanıt vermek beni mutlu ediyor. Henüz amaçlarını anlayamadım. İsimsiz alkolikler ya da evlilik terapilerine benzeyen, kendi kendine yardım grupları gibi. Fakat duydukların gerçekte seni de şaşırtmıyor mu? Olabilir ama yine de ben bunu neden yaptıklarını anlamıyorum. Bu gördüklerin bu akşamın en önemli bölümü değil. Sadece kendini yalnız hissetmemeni sağlayan bir yöntem. Kendi yaşamlarımız hakkında konuşmakla diğerlerinin de aynı şeyi yaşamış olduklarını fark ediyoruz. Peki bunun faydası ne? Eğer yalnız değilsek, o zaman gittiğimiz yolun yanlış bir yol olduğunu anlamak ve yönümüzü değiştirmek için daha fazla gücümüz oluyor. Ancak söylediğim gibi, genç adamın en başta söyledikleriyle bizim enerji yakarışlarımız arasındaki bir geçiş bu sadece. Bu genç adam kim? Konuşmamız zilin sesiyle bölünüyor. Bu defa konuşan, elinde konga davulu olan yaşlı adam. Mantıklı düşünme zamanı geçti. Hadi şimdi aynı. Her şeyi değiştiren ve taçlandıran heyecanı yaşamaya başlayalım. Siz bu gece burada ilk defa bulunanlar. Bu dans, aşkı kabul etme kapasitemizi geliştiriyor. Zekamızı ve yaratıcılığımızı harekete geçiren, bizi arındıran ve azat eden tek şey aşktır. Sigaralar söndürülüyor. Bardak şıngırtıları susuyor. Odaya aynı tuhaf sessizlik çöküyor. Genç kadınlardan birisi bir dua okumaya başlıyor. Sana saygımızı göstermek için dans edeceğiz Tanrıça. Dansımızın bizi cennete ulaştırmasına izin ver. Doğru mu duydum? Tanrıça mı dedi? Evet öyle dedi. Genç kadınların diğeri dört kollu şamdandaki mumları yakıyor. Öbür ışıklar söndürülüyor. Beyazlar giyinmiş dört silüet. Kolalanmış beyaz etekleriyle sahneden iniyor ve izleyicilerin arasına karışıyor. Yarım saat kadar ikinci genç adam karnından geliyormuş gibi bir ses ve monoton bir tonlamayla kendini sürekli tekrar eden bir şarkı söylüyor. Tuhaf bir biçimde bu şarkı bana bir an zahiri unutturuyor ve bir tür uyku haline geçiyorum. Hatta aşk hakkında konuşmalar seansı sırasında bir aşağı bir yukarı koşuşturan çocuklardan biri bile şimdi sessiz ve gözleri sahnede takılı kalmış. Orada hazır bulunanlardan bazıları gözlerini kapamış. Diğerleri yere ya da boşlukta belirsiz bir noktaya bakıyor. Mikail'in de aynı şeyi yaptığını görüyorum. Şarkı bittiğinde vurmalı çalgılar, zil ve davul Afrika'daki dinsel törenlerden hatırladığım bir ritim çalmaya başlıyor. Beyaz giyimli silüetler dönmeye başlıyor. Ve bu ağzına kadar dolu yerde izleyiciler yer açıyor. Böylelikle geniş kenarlı etekler boşlukta hareket edebiliyor. Çalgılar daha da hızlı çalıyor. Dört silüet de daha hızlı dönüyor. Bildik dillerden birine benzemeyen sesler çıkararak sanki meleklerle ya da tanrıçayla doğrudan konuşuyorlarmış gibiydiler. Komşum ayağa kalkıyor ve o da dans etmeye ve anlaşılmaz sözcükler söylemeye başlıyor. Geri kalanlar hayret ve saygı karışımı bir duyguyla izlerken seyircilerin içinden 10 ya da 12 kişi de aynı şeyi yapıyor. Dansın ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Ama çalgıların sesi yüreğimin atışıyla bir olmuştu sanki. Ve kendimi bırakmak, tuhaf şeyler söylemek, bedenimi hareket ettirmek için inanılmaz bir arzu duydum. Bir noktada delice dönüp durma arzusuna kapılmamak için hem irademi kullanmam hem de bütün bunların saçma olduğunu düşünmem gerekti. Ayrıca daha önce hiç olmayan bir şey daha oldu. Esther'in kendisi. Zahirim sanki etrafımda dolaşıp duruyor. Gülümsüyor. Beni tanrıçaya şükretmeye çağırıyordu. Bu bilinmeyen törene katılmamak için çabaladım. Olabildiğince çabuk bitmesini isteyerek. O gece orada bulunmamı gerektiren asıl nedene konsantre olmaya çalıştım. Mikail'le konuşmak. Beni zahirime ulaşmasını sağlamak. Ancak gördüm ki öylece durabilmek olanaksız. Oturduğum sandalyeden kalktım ve tam ilk adımlarımı tedbirli ve utanarak atarken müzik aniden sustu. Sadece mumlarla aydınlanan odada tek duyabildiğim dans etmiş olanların gürültülü nefes alışverişleriydi. Giderek ses azaldı, ışıklar yeniden açıldı ve her şey normale dönmüş gibi göründü. Bardaklar yeniden bira, şarap, su, alkolsüz içeceklerle dolduruldu. Çocuklar etrafta koşturmaya ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Ve çok geçmeden herkes sanki hiçbir şey olmamış gibi sohbet ediyordu. Toplantı bitmek üzere dedi mumları yakan genç kadın. Alma'nın anlatacağı son bir hikaye var. Alma zili çalan kadındı. Doğuda yaşamış birinin aksanıyla konuşuyordu. Üstadın bir büfalosu vardı. Hayvanın boynuzları o kadar genişti ki, iki boynuzunun arasına oturmayı becerebilse, tahta oturuyormuş gibi olacağını düşünürdü. Bir gün hayvanın dalgın olduğu bir sırada boynuzların arasına tırmandı ve tam da düşündüğünü yaptı. Ancak bufalo hemen ayaklarını havaya kaldırdı ve adamı üstünden attı. Adamın karısı bunu gördüğünde ağlamaya başladı. Ağlama dedi üstad kendine gelir gelmez. Acı çekmiş olabilirim ama aynı zamanda hayalimi gerçekleştirdim. İnsanlar gitmeye başladı. Komşuma ne hissettiğini sordum. Senin bilmen gerek. Kitaplarında bunlar hakkında yazıyorsun zaten. Bilmiyordum ama biliyormuş gibi davranmalıydım. Belki de biliyorum. Ama emin olmak istiyorum. Bana baktı. İkna olmamıştı. Ve gerçekten tanıdığını düşündüğü yazar olup olmadığım konusunda açıkça şüphe duymaya başladı. Evrenin enerjisiyle temas ettim diye yanıtladı. Tanrı ruhumdan geçip gitti. Ve gitti. Böylece ne söylediğini açıklamak zorunda kalmadı. Boş odada şimdi sadece 4 oyuncu, 2 müzisyen, bir de ben kalmıştık. Kadınlar sanırım üzerlerindeki giysileri değiştirmek üzere tuvalete gittiler. Erkekler üstlerindeki beyaz kostümleri çıkardı ve günlük giysilerini giydiler. Hemen kollu şamdanları ve müzik aletlerini toparlayıp iki büyük kutuya koymaya başladılar. Ayin sırasında davul çalan orta yaşlı adam parayı saymaya ve 6 eşit parçaya ayırmaya başladı. Mikail'in benim varlığımı fark etmesi sanırım bundan sonra oldu. Seni burada göreceğimi düşünmüştüm ve sanırım nedenini de biliyorsun. İlahi enerjinin bedenimden geçip gitmesine izin verdikten sonra her şeyin nedenini biliyorum. Aşkın ve savaşın nedenini de biliyorum. Bir adamın sevdiği kadını neden aradığını biliyorum. Yine bıçak sırtında yürüyormuşum hissine kapıldım. Burada zahirim yüzünden bulunduğumu biliyorsa, o zaman bunun Esther'le olan ilişkisi için bir tehlike olduğunu da biliyordu. Değecek şey uğruna kavga eden iki onurlu erkek gibi konuşabilir miyiz? Mikail biraz duraklamış gibi göründü. Ben devam ettim. Biliyorum ki Buffalo'nun boynuzları arasına oturmayı isteyen üstad gibi hırpalanmış ve ezilmiş olarak çıkacağım bu işten. Fakat bunu hak ediyorum. Bunu hak ediyorum çünkü farkında olmadan da olsa başkasına acı çektirdim. Onun aşkına saygı duymuş olsaydım Esther'in beni terk edeceğine inanmıyorum. Sen hiçbir şey anlamıyorsun dedi Mikail. Bu sözler beni rahatsız etti. Nasıl olup da 25 yaşında biri acı çekmiş ve yaşam tarafından sınanmış deneyimli bir adama hiçbir şeyden anlamadığını söyleyebilirdi. Kendimi kontrol etmeli, alçak gönüllü olmalı, gerekli olan ne varsa yapmalıydım. Hayaletlerle yaşamayı sürdüremezdim. Zahirin tüm evrenime egemen olmayı sürdürmesine razı olamazdım. Belki de gerçekten anlamıyorum. Fakat tam da bu nedenden dolayı buradayım. Yani anlamak için. Ne olup bittiğini anlayarak kendimi kurtarmak için. Her şeyi oldukça iyi anladın. Ve sonra birden anlamamaya başladın. En azından Esther'in bana söylediği bu. Bütün kocaların yaptığı gibi. Karına sadece taşınır ve taşınmaz malların bir parçasıymış gibi davranmaya başladığın zaman iş o noktaya geldi. Bunu neden kendisi bana söylemedi? Hatalarımı düzeltmem için neden bana bir şans daha vermedi? Ve önünde sonunda ona benim davrandığım gibi davranacak 25 yaşında birisi için beni terk etti diye sormamak için kendimi güç tuttum. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Kitabımı okudun. İmza günüme geldin. Çünkü ne hissettiğimi biliyordun. Ve endişelerimi gidermek istedin. Yüreğim hala paramparça. Zahiri duydun mu hiç? İslam diniyle büyütüldüm. Yani evet, bu kavram bana yabancı değil. Yani Esther, yaşamımdaki her boşluğu dolduruyordu. Duygularımı yazarsam, onun varlığından kendimi kurtarabileceğimi düşündüm. Şimdi onu çok daha sakin bir biçimde seviyorum. Ama başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sana yalvarıyorum. Lütfen istediğin her şeyi yapacağım. Fakat neden bu şekilde kaybolduğunu bana açıklaman gerek. Sen de söyledin. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Karımın sevgilisine yalvararak ne olup bittiğini anlamam için yardım istemek çok zordu. Eğer Mikail imza gününe gelmemiş olsaydı, belki de karıma olan aşkımı kabullendiğim ve sökmek zamanı ve dokumak zamanını yazmamı sağlayan Victoria Katedrali'ndeki o an yeterli olacaktı benim için. Yine de kaderin başka planları vardı ve karımı yeniden görebilmenin biricik olasılığı her şeyi alt üst ediyordu. Beraber öğle yemeği yiyelim mi dedi Mikail uzunca bir duraklamadan sonra. Sen gerçekten hiçbir şey anlamıyorsun. Ama bugün bedenimden geçen ilahi enerji sana cömert davranıyor. Ertesi gün görüşmek üzere sözleştik. Eve giderken Esther'in kayboluşundan 3 ay önce aramızda geçen bir konuşmayı hatırladım. Bedenin içinden geçen ilahi enerji hakkında bir konuşmaydı bu. Gözleri gerçekten değişik. İçlerinde ölüm korkusu var elbette. Ama bundan da öte özveri var. Yaşamlarının anlamı var. Çünkü bir amaç uğruna kendilerini feda etmeye hazırlar. Askerlerden bahsediyorsun değil mi? Evet ve aynı zamanda kabul etmenin inanılmaz zor olduğunu düşündüğüm fakat görmezmiş gibi davranamadığım bir şeyden bahsediyorum. Savaş bir ayindir. Kanlı bir ayin. Ama aynı zamanda bir sevgi ayini. Sen delisin. Belki de öyleyim. Fakat ölümün alışılmışlığı yaşamlarının bir parçasıymışçasına bir ülkeden diğerine giden diğer savaş muhabirleriyle de tanıştım. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Onlar da aynı bir asker gibi tehlikeyle yüz yüze kalıyorlar. Ve hepsi haber yapabilmek için mi? Sanmıyorum. Tehlike, macera, kanlarında adrenalin olmadan artık yaşayamazlar. Onlardan birisi 3 çocuklu evli bir adamdı. Kendisini en rahat hissettiği yerin savaş alanı olduğunu söylemişti. Oysa ailesine oldukça düşkündü ve sürekli karısı ve çocukları ile konuşuyordu. Bütün bunları hiç anlamıyorum. Bak Esther, yaşamına karışmak istemiyorum. Ama sanırım bu deneyimi yaşamak sana gerçekten zarar verecek. Anlamsız bir yaşam sürmekten daha fazla zarar veremez. Savaşta herkes önemli bir deneyim yaşadığını biliyor. Tarihsel bir anı demek istiyorsun. Hayır, bu yaşamını riske atmak için yeterli bir neden değil. Onlar insanın gerçek özünü taşıyorlar demek istiyorum. Ya savaş? Hayır, sevgi. Sen de onlar gibi olmaya başladın. Sanırım öyleyim. Çalıştığın haber ajansına yeterince bilgi sahibi olduğunu söyle. Yapamam. Bu uyuşturucu gibi bir şey. Savaş bölgesinde ne kadar kalırsam yaşamımın o kadar anlamı var. Günlerce banyo yapmıyorum. Günlerce yürüyorum. Askerler ne yiyorsa onu yiyor. Geceleri sadece 3 saat uyuyor ve silah sesleriyle uyanıyorum. Her an birilerinin oturduğumuz yere bir el bombası atabileceğini biliyorum. Ve bu beni yaşatıyor, anlıyor musun? Gerçekten yaşamak demek istiyorum. Her dakikayı, her saniyeyi severek. Üzüntü, şüphe, hiçbir şeye yer yok. Orada sadece yaşama duyduğun müthiş sevgi var. Dinliyor musun? Kesinlikle. Her meydan savaşının ortasında sanki ilahi bir ışık parlıyordu. Öncesinde ve sonrasında korku oluyor ama roketler ateşlenirken olmuyor. Çünkü o anda tam sınıra gelmiş erkekler görüyorsun. En insanlık dışı ve en kahramanca eylemler için yetkinler. Bir yoldaşı kurtarmak için kurşun yağmuru altında koşuyor ve aynı zamanda hareket eden her şeye ateş ediyorlar. Ateş alanına giren herkes ölüyor. Hiçbir olayın olmadığı küçük, taşra kentlerinden gelen ve orada daima namuslu yurttaşlar olan insanlar kendilerini müzere saldırırken, yüzyılları yok ederken buluyorlar. Kendi yaptıkları iğrençliklerin fotoğraflarını çekiyor ve bunları gizlemeye çalışmak yerine yaptıklarından gurur duyuyorlar. Ve daha önce hep kalleş ve hain olan insanlar bir tür kardeşlik ve dayanışma duygusu hissediyor. Ve yanlış bir şey yapamaz hale geliyorlar. Bu çılgın bir dünya. Tamamıyla karman çorman. Bütün bunlar bana anlattığın hikayede. Tokyo'da o barda çalışan Hans'ın Fritz'e sorduğu soruyu yanıtlamana yardım etti mi? Evet. Yanıtı Cizvit Telrad'de Chardin'in yazdığı sözcüklerin altında yatıyor. Dünyamızın bir aşk katmanıyla çevrelendiğini söyleyen adam. Demiş ki, güneşin, denizlerin, rüzgarların enerjisinden yararlanabiliriz. Ancak insanoğlunun sevginin enerjisinden yararlanmayı öğrendiği gün, ateşin keşfedildiği gün kadar önemli olacak. Ve sen bunu sadece bir savaş meydanına giderek öğrenebiliyorsun, öyle mi? Emin değilim. Ama en azından bunu görmeme yardım etti. Paradoksal görünse de insanlar savaşta oldukları zaman mutlular. Onlar için dünyanın anlamı var. Daha önce söylediğim gibi, bir dava uğruna güç toplamak ya da kendilerini kurban etmek yaşamlarına anlam katıyor. Öldürücü bir yara almış olan asker asla ilk yardım ekibine "Lütfen beni kurtar" demiyor. Son sözleri genellikle "Karıma ve oğluma onları sevdiğimi söyleyin" oluyor. Son anlarında sevgiden bahsediyorlar. Öyleyse sana göre insanoğlu sadece savaş meydanında yaşamı anlamlı buluyor, öyle mi? Ama biz hep savaştayız. Savaşta ölümle birlikteyiz. Ve biliyoruz ki sonunda ölüm kazanacak. Silahlı anlaşmazlıklarda bu çok daha açık. Ama aynı şey günlük yaşamda da oluyor. Kendimize sürekli mutsuz olma lüksünü tanıyamayız. Benim ne yapmamı istiyorsun? Yardıma ihtiyacım var. Ve bu bana git ve istifa et dilekçeni ver demen değil. Çünkü bu sadece eskisinden daha fazla kafamı karıştıracak. Tüm bunlara bir yol bulmaya, bu saf, katıksız sevginin bedenimizden geçip akıp gitmesine ve sevginin çevremize yayılmasını sağlayan enerjiye ihtiyacımız var. Bunu anlamamı sağlayan tek kişi de bu enerjiyi açığa çıkarma gücü olduğunu söyleyen öteki dünya işlerine dalmış bir yorumcu. Tanrı'ya duyulan sevgiden mi bahsediyorsun? Birisi kısıtlama olmaksızın, kayıtsız şartsız, birlikte olduğu kişiyi sevme yeteneğine sahipse, o zaman Tanrı sevgisini de açıkça gösterecektir. Eğer Tanrı'ya duyulan sevgi açık olursa, o kişi komşusunu da sevecektir. Komşusunu severse, kendisini sevecektir. Kendisini severse, o zaman her şey olması gereken yere geri döner. Tarih değişir. Tarih, politika ya da fetihler veya teoriler ya da savaşlar nedeniyle asla değişmeyecek. Bu sadece tekrarlanmadır. Zamanın başlangıcından beri bu böyle olmaya devam ediyor. Tarih yalnızca sevginin enerjisini kullanabildiğimizde değişecek. Tıpkı rüzgarın, denizlerin, atomun enerjisini kullandığımız gibi. Sen ikimizin dünyayı kurtarabileceğinizi mi düşünüyorsun? Bence dışarıda bir yerlerde aynı şekilde düşünen daha fazla insan var. Bana yardım edecek misin? Bana ne yapmam gerektiğini söylediğin sürece evet. Ama benim bilmediğim de tam tamına bu. Paris'e ilk gelişimden beri bu sevimli pizzacının sürekli müşterisiydim. O kadar ki burası benim geçmişimin bir parçası olmuştu. Daha geçenlerde Kültür Bakanlığı tarafından bana sunulan Sanat ve Edebiyat Kurulu madalyasını alışımı kutlamak için burada bir akşam yemeği vermiştim. Oysa birçok kişi böylesine önemli bir olayın kutlamasının çok daha zarif ve pahalı bir yerde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama Roberto, buranın sahibi, benim için bir tür uğur tılsımı haline geldi. Bu lokantaya ne zaman gitsem, yaşamımda iyi bir şeyler oldu. Sökmek zamanı ve dokumak zamanının başarısı hakkında küçük bir konuşma yaparak başlayabilirim. Ya da dün gece izlediğim performans hakkında hissettiklerimle ilgili çelişkili duygulardan bahsedebilirim. O bir performans değil, bir toplantı dedi. Sevginin enerjisini hissetmek için hikayeler anlatıyor ve dans ediyoruz. Sadece sizi rahat ettirmek için herhangi bir şeyden bahsedebilirdim. Ama ikimiz de burada neden bulunduğumuzu biliyoruz. Karınız nedeniyle buradayız dedi Mikail. Şimdi genç bir adamın meydan okuyuşuyla ve imza günündeki utangaç delikanlıyla ya da o toplantının ruhani lideriyle hiçbir biçimde benzeşmeyen bir tavırla. Eski karım demek istiyorsun. Ve senden bir iyilik isteyeceğim. Beni ona götür. Gözlerimin içine bakmasını ve beni neden terk ettiğini söylemesini istiyorum. Sadece o zaman zahirden kurtulacağım. Yoksa gece gündüz onu düşünmeyi sürdüreceğim. Hikayemizin, birlikte yaşadıklarımızın üstünden tekrar tekrar gidecek, yanlış yöne gittiğim ve yollarımızın ayrıldığı o anı tam olarak belirlemeye çalışacağım. Güldü. Geçmişinizi gözden geçirmek çok iyi fikir. Bazı şeylerin değişmesini sağlayabilmenin tek yolu bu. Çok akıllıca ama bir an için felsefi tartışmaları bir yana bırakmayı tercih edeceğim. Eminim tüm gençler gibi dünyayı doğru yola getirecek kesin formülü avuçlarının içinde tutuyorsun. Bununla birlikte Diğer gençler gibi sen de benim kadar yaşlanacaksın. Ve bazı şeyleri değiştirmenin o kadar da kolay olmadığını göreceksin. Fakat şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Bana bu iyiliği yapabilir misin? Önce size bir şey sormalıyım. Birbirinize hoşça kal dediniz mi? Hayır. O size gidiyorum dedi mi? Hayır demedi, bunu biliyorsun. Sizce Esther gibi birisi, 10 yıldan fazla birlikte olduğu bir adamı, öncelikle ona sorunu anlatmadan ve nedenlerini açıklamadan terk edebilir mi? Benim de tamamıyla endişe verici bulduğum bu işte. Fakat nereye varmaya çalışıyorsun? Konuşmamız Roberta tarafından kesildi. Sipariş vermeye hazır olup olmadığımızı öğrenmek istiyordu. Mikail bir Napoliten istedi ve ben Roberta'ya benim için seçim yapmasını söyledim. Ne yiyeceğimi düşünmenin zamanı değildi çünkü. Acil ihtiyacımız olan tek şey en çabuk şekilde bir şişe kırmızı şaraptı. Roberto bana nasıl bir şarap istediğimizi sorduğunda ve ben de duyulur duyulmaz bir yanıt vererek homurdandığımda sadece bizi yalnız bırakması gerektiğini anladı. Ve yemek boyunca bana bir daha hiçbir şey sormadı. Ama gerekli tüm kararları kendisi aldı. Böylece genç adamla yapacağım konuşmaya kendimi vermemi sağladı. Şarap 30 saniye içinde geldi. Bardaklarımızı doldurdum. O ne yapıyor? Gerçekten bilmek istiyor musun? Soruma yanıt olarak yine bir soruyla karşılaşmak beni huzursuz etti. Evet istiyorum dedim. Halı dokuyor ve Fransızca dersleri veriyor. Halı? İhtiyacı olabilecek kadar paraya sahip olan, gazetecilik diploması sahibi, 4 dil konuşan karım, şimdi halı dokuyarak ve yabancılara Fransızca dersleri vererek yeni bir yaşam kurmak için kendini zorluyordu. Kendime hakim olmalıyım. Esther'e hak ettiği şeyleri verememesinin utanç verici olduğunu düşünsem de, genç adamın erkeklik gururunu yaralamak riskli olabilirdi. Lütfen, geçtiğimiz yıl boyunca ya da daha uzun zamandır neler yaşadığımı anlamalısın. Esther'le sizin ilişkiniz için hiçbir tehdit değilim. Onunla sadece birkaç saat geçirmeye ihtiyacım var. Veya sadece bir saat, önemli değil. Mikail sözlerimden keyif alıyor gibi görünüyordu. Sorumu yanıtlamadın dedi gülümseyerek. Esther gibi bir kadın, hayatının erkeğini en azından bir hoşça kal bile demeden, neden gittiğini açıklamadan terk eder mi sence? Hayır etmez. Öyleyse nedir bu saçma beni terk etti zırvalıkları? Neden Esther'le ilişkin için bir tehdit değilim diyorsun? Kafam karışmıştı. İçimde bir yerlerde umuda benzer bir duygu uyandığını hissettim. Ne umut ettiğimi ya da bu umudun nereden kaynaklandığını bilmeden. Bana bir şey mi demek istiyorsun? Kesinlikle. Onun seni ya da beni terk etmediğini söylüyorum. Sadece bir süre ortadan kayboldu. Belki de sonsuza dek. Her ikimiz de buna saygı göstermeliyiz. Sanki birden o pizzacıda parlak bir ışık yanmış gibi oldu. Bana daima güzel anılar ve güzel hikayeler veren bu yerde. Genç adamın söylediklerine umutsuzca inanmak istedim. Zahir şimdi etrafımda yeknesak bir ritimle dolaşıyordu. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Ancak onu en az senin kadar özlediğim halde onun sessizliğine saygı göstermeliyim. Bu durum benim de senin gibi kafamı karıştırıyor. Belki de Esther acı veren aşka doydu. İkimizden birinin gidip onu bulmasını bekliyor olabilir. Belki yeni biriyle tanışmıştır. Ya da dünyadan tümüyle elini eteğini çekmiştir. Herhangi biri doğru olsa bile, eğer gitmeye ve onu bulmaya karar verdiysen seni durduramam. Fakat eğer bunu yaparsan bir tek şeyi bilmelisin. Onun sadece bedenini değil, aynı zamanda ruhunu da bulmalısın. Sanki gülüyorum, sanki ona sarılıyorum ya da belki de onu öldürüyorum. Duygularım ürkütücü bir hızla değişiyordu. Sen ve o. Yattık mı? Bu seni ilgilendirmez. Esther'de hep aradığım ortağı, bana emanet edilen özel görevi yerine getirmem için bana yardım eden kişiyi, kapıları, yolları, yeryüzündeki sevgi enerjisini yeniden canlandırmak için bize izin veren yolları açan meleği buldum. Aynı görevi paylaştık. Ve sadece kafanı rahat ettirmek için söylüyorum. Benim bir sevgilim var. Dün gece benimle birlikte sahnede olan sarışın kız. Adı Lucrezia. İtalyan. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Tanrısal enerji adına doğru söylüyorum. Cebinden koyu renk bir kumaş parçası çıkardı. Bunu görüyor musun? Kumaş aslında yeşil. Siyah gibi görünüyor. Çünkü kurumuş kanla rengi değişti. Dünyanın herhangi bir yerinde bir asker ölmeden önce Esther'den üzerindeki gömleği çıkarmasını, sonra onu küçük parçalar halinde kesmesini ve ölümünün ardındaki mesajı anlayabilecek herkese bu parçaları dağıtmasını istedi. Sende bir parça var mı? Hayır. Esther bana bundan hiç bahsetmedi. Bu mesajı alması gereken birine her rastladığında aynı zamanda o askerin kanından da bir parça vermiş oluyordu. Peki bu mesaj neydi? Eğer sana bu gömlekten bir parça vermediyse sana söyleyebileceğimi sanmıyorum. Söyleyemem çünkü bu sırrı saklamam için bana yemin ettirdi. Bu kumaş parçasını verdiği başka birilerini tanıyor musun? Lokantada benimle birlikte gördüğün herkes de var. Hepimiz oradaydık çünkü Esther bizi bir araya getirdi. Dikkatli adım atmam gerekiyordu. Bir ilişki kurmak için, iyilik bankasında birikim yapmak için. Onu korkutmamalı ve fazla istekli görünmemeliyim. Kendisi ve yaptığı iş hakkında, böylesine gururla anlattığı ülkesi hakkında soru sormalıyım. Bana söylediklerinin doğru olup olmadığını ya da gizli bir azmettiricisinin bulunup bulunmadığını bulmam gerekiyordu. Esther'le hala bağlantısı sürüyor muydu? Ya da o da aynı şekilde izini kaybetmiş olabilir miydi? Kesinlikle bundan emin olmalıydım. Değerlerin farklı olduğu uzak bir ülkeden gelmiş olabilir. Ama biliyordum ki İyilik Bankası her yerde çalışırdı. Sınır tanımayan bir kurumdu. Diğer taraftan söylediği her şeye inanmak istiyordum. Bir yandan da yüreğim acı çekiyordu. Ve uyanık kaldığım, kapıda dönen anahtarın sesini duymayı beklediğim, Esther'in içeri girip tek kelime söylemeden yanıma yattığını düşlediğim o binbir gece boyunca epeyce kanamıştı. Bu gerçekleşirse ona bir tek soru bile sormayacağıma yemin etmiştim. Sadece onu öpecek ve güzel uyu aşkım diyecektim. Ve ertesi gün tüm bu kabus hiç yaşanmamış gibi el ele uyanacaktık. Roberto pizzalarla geldi. Sanki bir tür altıncı his tarafından kendisine fısıldanmış gibi düşünmek için zamana ihtiyacım olduğunu anlardı. Yeniden Mikael'e baktım. Sakin ol. Nabzının atışını kontrol altına almazsan kalp krizi geçireceksin. Bir şişe şarabın tümünü içtim. Ve onun da aynı şeyi yaptığını fark ettim. Neden bu kadar gergindi? Evet, söylediklerine inanıyorum. Fakat konuşmak için biraz daha zamanımız var. Onu sana getirmemi isteyeceksin benden. Oyunumu bozmuştu. Yeniden başlamam gerekecekti. Evet, seni ikna etmeye çalışacağım. Böyle olması için elimden geleni yapacağım. Hatta hiç acelem yok. İlk önce yememiz gereken koca bir pizza var. Ayrıca seni daha fazla tanımak istiyorum. Ellerindeki titremeyi kontrol etmeye çalıştığını fark ettim. Ben görevi olan birisiyim. Henüz görevimi yerine getirmedim. Ama daha zamanım olduğunu düşünüyorum. Belki sana yardım edebilirim. Evet, edebilirsin. Herkes yardım edebilir. Tek yapman gereken sevginin enerjisini tüm dünyaya yaymak için yardım etmek. Daha fazlasını yapabilirim. Daha fazla ileri gitmek istemedim. Sadakatini satın almaya çalışıyor gibi görünmek istemedim. Dikkatli olmalıydım. Hem de çok dikkatli. Doğruyu söylüyor olabilirdi. Ancak yalan da söyleyebilirdi. Çektiğim acıyı kötüye kullanmayı deneyebilirdi. Ben sadece tek bir tür sevgi enerjisi biliyorum diye devam ettim. Beni terk eden ya da daha çok bir yerlere giden ve beni bekleyen kadın için duyduğum sevgi. Onu tekrar görebilirsem mutlu bir adam olurum. Ve bir ruh mutlu olduğunda dünyada çok daha iyi bir yer olur. Bakışını önce tavana, oradan da masaya çevirdi. Ve sessizliğin sürebildiği kadar sürmesine izin verdim. Bir ses duyabiliyorum dedi sonunda bana bakmadan. Ruhanilik hakkında yazmanın büyük avantajı, bir tür tanrı vergisine sahip insanlarla karşılaşacağımı bilmek oluyor. Bu tanrı vergilerinin bazıları gerçek, bir kısmı hileli. Bu insanların bir bölümü beni kullanmaya çalışıyor. Diğerleri de sadece beni sınıyor. O kadar şaşırtıcı şeyle karşılaştım ki, artık mucizelerin gerçekleşebileceği, her şeyin mümkün olduğu ve insanların çok uzun zaman önce unuttukları içsel güçlerini yeniden keşfetmeye başladıkları konusunda en ufak bir kuşkum bile yok. Yine de bu tür konuları konuşmak için uygun bir an değildi. Beni sadece zahir ilgilendiriyordu. Zahirin yeniden Ester olmasını istiyordum. Mikail benim gerçek adım değil. Gerçek adım Oleg. Öyleyse Oleg, yeniden dünyaya gelmek için seçtiğim at Mikail. Ateşten kılıcıyla önündeki yolu açan savaşçı baş melek gibi. Böylece ışığın savaşçıları birbirlerini bulabilirler. İşte benim görevim de bu. Bu benim de görevim. Bunu Ester'le konuşmayı denemedin mi? Ne? Konuyu beni ilgilendiren tek şeye yeniden mi getiriyor? Kendimi iyi hissetmiyorum. Dik bakışları etrafta dolaşmaya başladı. Sanki ben orada yokmuşum gibi gözlerini lokantanın içinde dolaştırmayı sürdürdü. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bu ses. Tuhaf, çok tuhaf bir şey oluyordu. Beni etkilemek için ne kadar zamanlık hazırlık yapıyordu acaba? Bütün bu konuşmalar kendisinin yaşamı ve güçleri hakkında bir kitap yazmamı istemesiyle mi sonuçlanacaktı? Ondan öncekilerin birçoğunun yaptığı gibi. Ne zaman açık seçik bir hedefim olsa ona ulaşmak için her şeyi yaparım. En sonunda kitaplarımda söylediğim de buydu. Ve neredeyse kendi sözlerime ihanet ediyordum. Şimdi bir hedefim var. Zahir'in gözlerinin içine bir kez daha bakmak. Mikail bir yığın yeni bilgi vermişti. Onun sevgilisi değildi. Ester beni terk etmemişti. Onu buraya getirmeden önce sadece zamana ihtiyacı vardı. Pizzacıdaki bu görüşmenin tümüyle saçmalık olma olasılığı da vardı. O kendi amacına ulaşmak için bir başkasının acısını sömürerek yaşamını sürdürmekten başka serveti olmayan birisi de olabilirdi. Bir şişe şarap daha içtim. Mikail de aynısını yaptı. İçgüdülerim bana dikkatli olmamı söylüyordu. Evet, Ester hakkında konuşmak istiyorum. Ama seni de daha fazla tanımak isterim. Bu doğru değil. Sadece beni baştan çıkarmaya, zaten çok iyi yaptığım şeyleri yapmam için beni ikna etmeye çalışıyorsun. Çektiğin acı bazı şeyleri açıkça görmeni engelliyor. Yalan söylüyor olabileceğimi, bu durumu kullanmaya çalıştığımı düşünüyorsun. Mikail tam olarak ne düşündüğümü bilebilirdi. Ama pek de hoş olmayacak kadar yüksek sesle konuşuyordu. İnsanlar neler olduğunu anlamak için dönüp bakmaya başlamıştı. Sadece beni etkilemeye çalışıyorsun. Kitaplarının yaşamımda nasıl bir etkisi olduğunu anlamıyorsun. ya da onlardan ne kadar çok şey öğrendiğimi. Çektiğin acı seni kör etmiş. Adi ruhlu ve zahir saplantılı olmuşsun. Ona duyduğun aşk yüzünden öğle yemeği davetini kabul etmedim. Aslında duyduğun aşka tamamıyla inandığıma da emin değilim. Sadece yaralı bir gurur da olabilir. Burada olmamın nedeni, ses tonu giderek yükseliyordu. Bakışları hala vahşice etrafta dolaşıyordu. Sanki kontrolünü kaybediyormuş gibi. Işıklar. Bir şey mi oldu? Burada olmamın nedeni onun sana duyduğu aşk. Sen iyi misin? Roberto bir şeyler olduğunu fark etti. Gülümseyerek masaya geldi ve elini teklifsizce Mikhail'in omzuna koydu. Pizza oldukça kötüydü. Para istemem. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Biz de bunu bekliyorduk. Sadece ayağa kalkıp gidebilirdik. Böylece sadece bir pizzacı da beni etkilemek ya da utandırmak için öte dünya ile sohbet eder gibi davranan birisinin can sıkıcı gösterisi de engellenmiş olurdu. Bunun tiyatral bir gösteriden daha fazlası olduğunu hissettiğim halde. Rüzgarın estiğini duyabiliyor musun? O anda rol yapmadığından emindim. Tam tersine kendisini kontrol edebilmek için korkunç bir güç harcıyordu. Ve olup bitenler onu benden çok daha fazla korkutuyordu. Işıklar, ışıklar belirmeye başlıyor. Lütfen beni dışarı çıkar. Bedeni titremelerle sarsılmaya başladı. Şimdi saklayacak bir şey kalmamıştı. Diğer masalarda oturanlar da ayağa kalktı. Kazakista. Cümleyi bitiremedi. Önündeki masayı itti. Pizzalar, bardaklar ve çatal bıçaklar yan masadakilere çarparak havada uçuştu. Yüzündeki ifade bütünüyle değişmişti. Tüm bedeni sarsılıyordu ve gözlerinin sadece beyaz kısmı görünüyordu. Başı sertçe arkaya düştü ve kemiklerinin sesini duydum. Diğer masalarda oturan beylerden biri ayaklarını atladı. Roberto düşmeden önce Mikhail'i yakaladı. Diğeri de yerden bir kaşık alarak Mikhail'in ağzına soktu. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. Ama benim için sonsuzluk kadar uzundu. Ünlü bir yazarın yeni kitabının reklamını yapmak için bir pizzacıda bir tür seans düzenlediğini anlatan skandal gazetelerini düşünebiliyordum. Hissettiğim paranoya kontrolden çıkıyordu. Söz konusu medyumun karımla birlikte kaçan adamla aynı kişi olduğu sonucuna kolaylıkla varabilirlerdi. Her şey yeniden başlayacaktı. Ve bu defa aynı sınavı vermek için gerekli olan cesaret ve enerjiye sahip değildim. Diğer masalarda oturanların çok azını tanıyordum. Ama hangisi benim gerçek dostumdu? Gördükleri hakkında sessiz kalmayı kim becerebilirdi? Mikhail'in bedeni sarsılmayı bıraktı ve sakinleşti. Roberto, sandalyesinde onu dik bir pozisyonda tutuyordu. Diğer adam da Mikhail'in nabzını tutmuş, gözlerini inceliyordu. Ve sonra bana dönerek, ''Büyük olasılıkla bu ilk kez olmuyor. Onu ne kadar zamandır tanıyorsunuz?'' ''Sürekli müşterimdir.'' diye yanıtladı Roberto. Benim konuşmakta güçlük çektiğimi görerek. Ancak herkesin içinde bu ilk kez oluyor. Tabii ki. Lokantomda daha önce de böyle olaylar oldu. Evet dedi adam. Paniğe kapılmadığınızı fark ettim. Söyledikleri açıkça beni hedef alıyordu. Çünkü betim benzim atmış olmalıydı. Adam masasına döndü ve Roberto endişelerimi gidermeye çalıştı. Çok ünlü bir aktrisin özel doktorudur dedi. Fakat misafirinden daha çok senin tıbbi yardıma ihtiyacın varmış gibi görünüyor. Mikhail ya da Oleg, adı her neyse. Hemen yanımda oturan bu genç adam kendine gelmeye başlıyordu. Çevresine bakındı ve rezil olmaktan öte daha çok utangaç bir tavırla gülümsedi. Üzgünüm dedi, kontrol etmeye çalıştım. Sakin olabilmek için elimden geleni yapıyordum. Roberto yeniden imdadıma yetişti. Boş ver. Yazarımızın kırılan tabakların parasını ödeyecek kadar parası var. Sonra bana döndü. Sara, sadece bir nöbetti, o kadar. Mikail ile birlikte lokantadan çıktım. O hemen bir taksi çağırdı. Ama daha konuşmadık ki, nereye gidiyorsun? Şimdi konuşacak durumda değilim. Ve beni nerede bulacağını biliyorsun. İki tür dünya var. Düşlediğimiz ve gerçek olan. Düşlediğim dünyada Mikail gerçeği söylemişti. Yalnızca zor bir yoldan geçiyordum. Her aşk ilişkisinde olabilecek bir tür yanlış anlamaydı yaşadığım. Esther, evliliğimizde yanlış giden şeyin ne olduğunu anlamamı sabırla beklediği bir yerlerdeydi. Ve o zaman ona gidecek ve birlikte yaşamımızı kaldığımız yerden sürdürmek için ondan beni bağışlamasını isteyecektim. Hayalini kurduğum bu dünyada Mikail ve ben sakin sakin konuşmuş, pizzacıdan çıkmış, bir taksi tutmuş, sabah halı dokuyan, öğleden sonra Fransızca dersleri veren ve geceleri yalnız uyuyan, benim gibi bütün gece kapının zilinin çalmasını, kocasının büyük bir buket çiçekle gelip onu Camp Els yakınındaki otelde sıcak çikolata içmeye götürmesini bekleyen eski karımın yaşadığı evin kapısını çalmıştım. Gerçek hayatta ise Mikail ile yapılacak herhangi bir görüşme daima gergin olacaktı. Çünkü pizzacıda olanların yeniden tekrarlanmasından korkuyordum. Söylediği her şey yalnızca onun sahip olduğu gizemli gücün ürünüydü. Esther'in nerede olduğuna dair benden daha fazla bilgisi yoktu. Gerçek dünyada sabah saat 11.45'te Doğu Garı'ndaydım. Kitaplarından birinden uyarlama bir film yapmayı çok isteyen önemli bir Amerikalı aktörle yönetmeni getiren Strasbourg treninin gelmesini bekliyordum. O zamana kadar film uyarlaması olasılığından söz edildiğinde yanıtım her zaman hayır, ilgilenmiyorum oldu. Her okurun kafasında kendi filmini yarattığını, karakterlerin yüzlerini belirlediğini, her sahneyi kurduğunu, sesleri duyduğunu, kokuları aldığını düşünürüm. Ve bu nedenledir ki, bir okur sevdiği bir romandan uyarlanmış bir film izlemeye gittiğinde, hayal kırıklığına uğramış bir şekilde terk eder orayı. Kitap filmden çok daha iyiydi diyerek. Bu defa ajansım çok ısrar etmişti. Bu aktör ve yönetmenin oldukça bizim taraftan olduğunu söylemişti. Daha önce yapılan tekliflerin hepsinden bütünüyle farklı bir şey yapmayı umuyorlardı. Bu görüşme 2 ay önceden ayarlanmıştı ve detayları konuşmak için akşam yemeği yiyecek ve gerçekten aynı çizgide düşünüp düşünmediğimizi görecektik. Ne var ki son 2 haftada günlük programım bütünüyle değişmişti. Günlerden perşembeydi ve gayipten sesler duyduğuna yemin eden ama Zahir'i nerede bulacağımı bilen tek kişi olan şu genç Saralı'yla yeniden ilişki kurabilmek için o Ermeni lokantasına gitmeliydim. Bunu kitabın film haklarını satmamak için bir bahane olarak öne sürdüm ve böylece aktörle görüşmemi iptal etmeye çalıştım. O ısrar etti ve çok önemli olmadığını söyledi. Onun yerine bir sonraki gün öğle yemeği yiyebilirdik. Paris'te yalnız bir gece geçirmek kimse için herhalde üzücü değildir dedi. Bana vazgeçme şansı tanımadan. Düşlediğim dünyada Esther hala benim eşimdi. Ve onun aşkı sınırlarımı zorlamak ve daha ileri gitmek için bana güç veriyordu. Gerçek dünyada ise enerjimi azaltan, tüm boşluklarımı dolduran ve yalnızca yaşamımı, işimi, film yapımcılarıyla toplantılarımı, söyleşilerimi sürdürmem için beni inanılmaz bir güç harcamaya zorlayan salt bir saplantıydı. Nasıl oluyor da 2 yıl sonra bile hala onu unutmayı beceremiyordum. Onu daha fazla düşünmeyi kaldıramazdım. Tüm olasılıkları gözden geçiriyor ve çeşitli çözüm yolları arıyordum. Durumu kabul etmeye karar vermek, kitap yazmak, yoga yapmak, hayır işleriyle uğraşmak, arkadaşlarımı görmek, kadınları baştan çıkarmak, yemeğe çıkmak, sinemaya, tiyatroya gitmek gibi. Keşke o da benimle burada olsaydı diye düşünmeme neden oluyordu. İstasyondaki saate baktım. 15 dakika kalmıştı. Hayal dünyamda Mikail bir müttefikti. Gerçek dünyamda ise bunun somut bir kanıtı yoktu. Söylediklerine inanmak için duyduğum büyük isteğin dışında rahatlıkla kendini gizleyen bir düşman da olabilirdi. Her zamanki sorulara geri döndüm. Bana neden bir şey söylemedi? Ya da Hans'ın sorduğu soruyu bana yönelttiğinde bunu mu yapmaya çalışıyordu? Esther dünyayı kurtarmaya mı karar vermişti? Konuşmamız sırasında sevgi ve savaşla ilgili şeylerden söz etmişti. Ve bu özel görevde ona katılmam için beni hazırlıyor muydu? Gözlerim tren raylarına takıldı. Ben ve Esther birbirimize paralel yürüyorduk. Ama birbirimize hiç dokunmadan. İki yazgı. Tren rayları. Birbirlerine ne kadar uzaklıktaydılar? Zahiri unutmak için peron görevlilerinden birine sormaya çalıştım. 143.5 santimetre ya da 4 feet ve 8.5 inç uzaklıktalar diye cevap verdi. Yaşamla barışık bir adam gibi görünüyordu. Yaptığı işle gurur duyuyordu. Esther'in hepimizin ruhlarımızda büyük bir üzüntü barındırdığımızı içeren basma kalıp fikrine hiç uymuyordu. Ancak verdiği yanıt hiçbir şey ifade etmedi. 143.5 santimetre ya da 4 feet ve 8.5 inç. Saçma. Mantıklı düşünürsek ya 150 santimetre ya da 5 feet olmalıydı. Yani yuvarlak bir sayı. Taşıma işi yapanların ve demir yolu çalışanlarının daha kolay hatırlayabilmesi için. Ama neden diye sordum adama. Çünkü bu vagonların tekerleklerinin arasındaki genişliktir. Fakat kuşkusuz raylar bu aralıkta yapıldığı için vagonların da tekerlekleri buna uygun yapılmış. Bak, sadece bir demir yolu istasyonunda çalışmam, trenler hakkında her şeyi bilmem anlamına gelmez. İşler böyle yürüyor. Artık işiyle barışık, mutlu birisi değildi. Bir soruyu yanıtlayabilirdi ama daha ileri gidemezdi. Özür diledim ve kalan 15 dakikayı da raylara bakarak geçirdim. Bana bir şey söylemeye çalıştıkları sezgisiyle etrafa baktım. Tuhaf görünse de raylar benim evliliğim ve tüm evlilikler hakkında bir şey söylüyorlardı sanki. Aktör geldi ve çok ünlü olmasına rağmen beklediğimden çok daha kibar davrandı. Onu en sevdiğim otele bıraktım ve eve gittim. Beklemediğim bir şekilde Marie evdeydi. Kötü hava koşulları nedeniyle film çekimlerinin gelecek haftaya kadar ertelendiğini söyledi.